Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 5. Ayrım. Doğuş. Ben deliler gibi iş aradım. Hem sefaretlerde hem iş yerlerinde. Matematikle aram olmadığı için, bankalardan, alışverişten nefret ettiğim için mağazalardan uzak durdum. Ve umudumu yitirmeye başladığım günlerin birinde bir telefon aldım bir arkadaşımın vasıtasıyla. Ankara'da, tam da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun karşısında bir resim galerisi açılmak üzereydi. Sponsoru Ferit Apa olan galeriyi ressam Orhan Peker ve heykeltıraş Dündar Elbruz birlikte açıyorlardı. Galeriye bir müdür lazımdı çünkü her ay değişik bir sanatçının eserleri sergilenecek, her açılışta bir davet verilecekti. Ailemin Ankara'daki geniş ve itibarlı çevresinden dolayı ben tercihlerinin arasındaydım. Kulaklarıma inanamadım. Uçarak gittim randevuya ve işe alındım. Doğuş Galerisi hayatıma güneş gibi doğdu. Babam Ferit Apa'nın adını duyunca memnun olmuştu. Ankara'da saygın bir matbaacıydı Ferit Bey. Babamla tanışırlardı. Ben de babamın içi rahat diye memnundum. Sonra annemi de memnun edecek bir durum çıktı. İşim saat 2'de başlayacaktı. Sabahları galeride ressam ve yazar Fahir Aksoy bekleyecekti. Fahir Aksoy da annemin yuvayı ilk ve ortaokula okuduğu Gedikpaşa Amerikan Mektebi'ndendi. Annemin de içine sindi böylece çalışacağım ortam. Çocuklarıma kahvaltılarını ettirdikten, öğle yemeklerini yedirdikten, öğle uykularına yatırdıktan sonra gidebileceğim bir iş bulduğuma en çok ben seviniyordum. Galerinin hazırlıklarının tamamlanmasına daha 10 gün vardı. Mete ile Ali'yi sevmediğim dadıyla uzun süre baş başa bırakmamak için bir yuva aradım. Benim de çocukken gittiğim Ayşe abla ilkokulu evimize çok yakındı. Okulun sahibi Neriman Hanım'la Soysal Apartmanı'nda otururken komşuyduk üstelik. Beni görür görmez yer vardı, yoktu demeden çocuklarımı yuvaya kaydetti. Pazartesi sabahı dadının ben burada neciyim itirazlarına kulak asmadan onu da yanımıza katıp annemle çocukları yuvaya götürüp bıraktık. Onca oyuncağı, kitabı bir arada görünce çok sevineceklerini sanmıştım. Öyle olmadı. Kapının yanındaki duvara dayandılar, üstlerini çıkarmak istemediler. Siz hepiniz gidin dedi yuva öğretmeni. Her çocuk başlangıçta böyle yapıyor. Siz gidince biz üstlerini çıkarır, oyuna katarız onları. Saat 3'ten önce gelmeyin, sizleri görmesinler lütfen. İlk gün hep böyle olur. Çocukları yuvada bırakıp eve döndük. Bir saat sonra yuvaya gittim. Bahçe içindeki iki katlı evin etrafında dolanıp çeşitli pencerelere yüzümü dayadım. İçeriye baktım. Çocuklar değişik odalarda oyun oynuyorlar, resim yapıyorlardı. Benimkileri göremedim. Ana kapıya kulağımı dayayıp içeriği dinledim bu kez. Ağlama sesi gelmiyordu. Eve döndüm, 2:30 zor ettim. Saat 3:10 kala okulun bahçesindeydim. 3'te zil çalınca içeri girdim. Bir de ne göreyim? Mete ile Ali, onları sabah bıraktığım yerde aynı pozda, üzerlerinde paltoları, ellerinde eldivenleri, başlarında başlıklarıyla duvara dayanmış duruyorlar. Aynen benim sabah onları bıraktığım gibi. Beni görünce ikisi de başlarını öteye çevirdiler. Onları aramıza katmayı başaramadık dedi öğretmen. Üstlerini bile çıkartamadık. Ağladılar mı? Ağlamadılar, konuşmadılar da. Çocuklarımı aldım, eve götürdüm ve bir daha yuvaya yollamadım. Neriman Hanım o hafta içinde telefon edip ödemiş olduğum kayıt parasını iade edeceğini söyledi. Çocuklar apartmanımızın altındaki küçük bahçede veya kuğulu parkta oynarken ben de görkemli bir kokteylle açılışı yapılan galeride çalışmaya başladım. Galerinin adı Doğuş değil, Kurtuluş olmalı diye düşünüyordum. Boşanmanın kabusundan, annemin bana ve çocuklara bakarken takındığı ağlamaklı yüz ifadesinden, dadının hoşlanmadığım varlığıyla burun buruna olmaktan ve en önemlisi babamdan para almak zorunda kalmanın utancından kurtuluş. Bu galeri sayesinde yabancısı olduğum yepyeni bir dünyaya, sanat dünyasına adım atmıştım. Yeni çevrem, Ailemden, eski kocamın ailesinden, hatta arkadaşlarımın tümünden daha değişik insanlardan oluşuyordu. Yeni dostlarımın hepsi sanatçıydı, hepsi solcuydu, hepsi içkiciydi, hepsi keyifliydi. Hiçbiri için evli, evsiz, boşanmış, dul olmanın, biriyle yaşıyor olmanın, hatta kadın veya erkek, yaşlı ya da genç olmanın farkı, önemi yoktu. Çünkü ön yargıları yoktu. Harikaydılar. Her gün çocukları yedirip uykuya yatırdıktan sonra işime gidiyordum yürüyerek. Evden galeriye ulaşmak en fazla 20 dakika sürüyordu. "Hoş geldin kız," diyordu Fahir Aksoy derinden gelen sesiyle. Biraz oturuyordu benimle, sonra akşam 7 sularında geri dönmek üzere gidiyordu. Saat 7'ye kadar sergiyi bekliyordum. Çok kişi gelip sergiyi geziyordu ama kimse resim almıyordu. Resimleri ancak annemin, babamın resimsever olduğunu bildiğim dostlarına, bir de yabancı diplomatlara satabiliyordum. Annemin beni zamanında sefaretlere sürüklemesinin faydasını görmeye başlamıştım. Tanıdığım sefirler, sefir eşleri vardı. Çoğu görev yaptıkları ülkenin ressamlarından bir eser almayı içtenlikle istiyordu. Onlara adeta danışmanlık yapıyor, tavsiyelerde bulunuyordum. Resmin öneminin kavranmaya başladığı bir dönemdi. Özellikle Orhan Peker'in Atlarıyla Kuşlarının, Fahir Aksoy'un naif tablolarının, Nuri İyem'in köylü kadın portrelerinin prim yaptığı bir yıldı. En yüksekseli açılışlar ise Dündar Elbruz'un zincirlerle, demirlerle, hatta kaporta parçalarıyla yaptığı heykellerin ve Aliye Berger'in gravürlerinin sergilendiği sergilerde yaşanmıştı. Ankara'nın, hatta İstanbul'un tüm sanatçıları, yazarları, sosyetenin kalburüstü insanları akın akın gelmişlerdi. Aliye Berger'in sergisini hazırlarken bir de sıkıntı yaşamıştık. Bir gece öncesinden Fahir ile birlikte sergiyi belli bir mantık çerçevesinde düzenlemiştik. Açılışa yarım saat kala Aliye Berger galeriye geldi, resimlerin hepsini indirtti ve kendi istediği şekilde yeniden astırdı. Fahir'le çılgına dönmüştük. Fakat o kadar cana yakın, sevecen ve kendine mahsus bir insandı ki en saçma kaprislerini bile gık demeden yerine getirmiştik. Doğuştaki hayatım bir rutine oturmuştu. Akşamüstleri saat 6'ya doğru başta Dündar Elbruz ve Orhan Peker olmak üzere sanatçılar birer ikişer buluşma yerleri olan galeriye gelmeye başlarlardı. Ressamlar, özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyuncuları, şairler, yazarlar, eşleri, sevgilileriyle gelirlerdi. Ben galeriye leblebi ve fındık fıstık tedarik ederdim. Onlar konyak getirir, 7'den itibaren yavaş yavaş demlenmeye başlarlardı. Saat 8'den sonra galeriyi kapatır, yemeğe giderdik. Ben her gece katılmazdım ama genellikle Cinnah Caddesi'ndeki Sanat Evi isimli lokale veya Karadeniz Balık Lokantası'na gidilirdi. O yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders veren, hayatımın en değerli insanlarından biri olan sevgili Fatma Mansur'u da bu sayede tanımıştım. Galiba Fahir'in sevgilisiydi. Her yaştan ve cinsten dostlarımla inanılmaz güzel bir kış geçirdim o yıl. Galeride yeni sergi için davetiye yazıyordum annem telefon ettiğinde. Sesini duyunca çocuklardan biri hastalandı diye korktum. "Çocuklar iyi," dedi annem. "Sana bir resmi zarf geldi, açayım mı?" Bana gelen zarfı sormadan açmadığına göre annemde büyük terakki vardı. Bir de bana her telefon geldiğinde kulakları tavşan kulağı gibi bana doğru uzanmasa diye düşündüm. Eskiden olsa sırf onu meraktan çatlatmak için "sakın açma, beni bekle," derdim ama ben de büyüyordum işte. "Aç ve bana oku anne," dedim. "Ayşe, İstanbul Mahkemesi'nden geliyor. Dur bakayım. Çok küçük yazılmış. Bekle, gözlüğümü takacağım," dedi annem. Annem gözlük takmaya başlamış. Ne zamandan beri? Nasıl fark etmemişim? Utandım. "Bu bir boşanma ilanı kızım. Mehmet'le boşanmanızın kesinleştiğini bildiriyor." Annemin sesi titredi. Bir zaman ikimiz de konuşmadık, sonra yine annem konuştu. Hayırlı olsun dedi. Hepimize. Kapattık telefonu. İşte şimdi tam anlamıyla özgürdüm. Çocuklarım yanımdaydı. Ben baba evimdeydim. Çok sevdiğim bir eşim. Sürüyle arkadaşım vardı. Peşimde ise annemi mutlu edecek hariciye memurları da dahil olmak üzere sürüyle genç erkek. Ah Esma Nayman, nasıl da bilmişsin hayatın avucumun içinde olduğunu. Yeni grubumdan fazlasıyla memnundum ama o grubun dışında da arkadaşlarım yok değildi. İlkokul birinci sınıftan beri ayrılmadığımız Alev'le yine beraberdik. Yücel'le Dinah minik oğullarını alıp Yücel'in askerliği için Türkiye'ye dönmüşler. Kur'a'da Yücel Ankara'yı çekmişti. Ankara'da bize yürüme mesafesinde bir evde oturuyorlardı. Onları çok sık görüyordum. Özellikle aralarında sadece 6'şar ay fark olan 3 oğlancık birbirleriyle oynasın diye. Nur Vergin de Londra'dan dönmüş, Ankara'ya annesiyle babasının yanına yerleşmişti. Annem telefonu kapatınca Mehmet'in de yakın arkadaşı olan Yücel'e telefon ettim. Dinah açtı. Mehmet'le boşanmışız, ilamı gelmiş az önce. Yücel'e haber ver dedim. Yücel biliyor dedi Dinah. Mehmet aramıştı bizi. Haftaya evleniyormuş. Ne? Nikahı haber vermek için aramıştı ama gidemiyoruz tabii. Mehmet'in kiminle evleneceğini sormadım çünkü biliyordum. Sadece bu kadar acele edeceğini tahmin etmemiştim. Niye bozulmuştum bilmiyorum ama bayağı ağrıma gitmişti boşanmanın haftasında evlenecek olması. Bir de utanmadan bana ne iftira senaryoları hazırlamıştı avukatı. Rezil kadın, hiç aldırmadığımı ispat etmek için sesimi neşeli olmaya zorlayarak Cengiz'i bırakmak isterseniz siz dönene kadar bakarım dedim. Gitmeyeceğiz Ayşe, masrafa girmek istemiyoruz dedi Dinah. Kapattım telefonu, az sonra Fahir geldi. Kız ne bu surat? Ne var suratımda? Bir şeye bozulmuşsun sen, belli. Boşanmışım, ilamı gelmiş eve dedim. Beklemediğim bir şey değildi elbette ama bir tuhaf oluyor insan. Soyadım değişti yine. Senin kendi soyadın o herkeste olan, o listelerden seçilmiş uyduruk soyadlarından çok daha anlamlı. Boş ver dedi Fahir. İlahi Fahir, ona üzülmedim ki. Tamam o zaman bu gece herkese haber salıyorum, boşanmanı kutluyoruz dedi. Balığa çıkalım ne dersin? Yanıtımı beklemeden telefonu kaldırdı, Karadeniz lokantasında 15 kişilik yer ayırttı. Sarhoş oldum o gece. Artık sevmediğim, beğenmediğim, hatta küçümsediğim bir insandan boşandım diye niye mahzun olmuştum anlayabilmiş değilim. Galiba ana baba lafı dinlememenin dersini aldığımın kafama nihayet dank edişiydi. Ah bir şeyi daha niye yaptığımı, daha doğrusu niye yapamadığımı hiç anlayamadım o yıl. Canım arkadaşım İffet'in babasını kaybettiği haberi gelmişti. Benim çocukluktan genç kızlığa geçişimin 7 yılına damgasını vurmuş olan, çok saydığım, biraz korktuğum o upuzun boylu heybetli adam. Bana aldığı düğün hediyesine el koyduğu için kayınvalidemi asla bağışlamadığım. Haberi alınca yüreğime bir acı çöktü. Ben ne zaman bir babaya dair ölüm haberi alsam, biraz da kendi babamın bir gün gerçekleşmesi kaçınılmaz kaybı için ağlardım. Masama kapanıp hem İffet'in babası hem de kendi babam için hıçkırarak ağladım. Galeride yalnızdım Allah'tan. Sonra yüzümü yıkadım. İffet'e yüreğimin tüm samimiyetiyle bir başsağlığı mektubu yazdım. Birden hatırladım ki İffet artık Bebek'te oturmuyor. Ataköy'de bir ev satın almışlardı geçen yıl. Adresi bende yoktu. Telefonu yoktu. Mektubu nereye gönderecektim? Mektuptan vazgeçtim. İstanbul'a cenazeye gitmeye karar verdim. Yaşadıkları semtin camiinden kalkacakmış naaşı. Ataköy'deki cami derim taksi şoförüne, beni götürür diye düşündüm. Fahir'i aradım, ertesi gün benim yerime bekler mi sergiye diye. İşi varmış. Babamı aradım, anlattım. Başın sağ olsun kızım dedi. Sen git, ben gelir senin yerine dururum yarın. Orhan Peker'i aradım, akşam otobüsüyle gidip bir cenazeye katılıp yine akşam otobüsüyle döneceğimi, bir günlüğüne yerime babamın bakacağını söylemek için. Olmaz dedi. Ben yarın orada birkaç yabancıya randevu verdim. İngilizce konuşan birine ihtiyacım var. Babam idare edemez mi? Hatta istiyorsan annemi göndereyim, biliyorsun kolejli o. Prensip de çok yanlış, profesyonelce olmaz. Yarın seni orada görmek istiyorum. Cenaze bir başka günü bekleyemez ki. Lütfen. Yakının mı ölen, akraban mı? Bir arkadaşımın babası ama. Yani sen de Ayşe, telgraf çek. Kapattı telefonu. Ben de ona, nerede kaldı senin solculuğun, insancılığın, sevecenliğin diyerek gönlümü kapattım. Gitmedim İstanbul'a ama mektubu da yollayamadım. Camiye telgraf çekmeyi akıl edemedim. Ayrıca benim yüreğim arkadaşımın yanındayken, içim onunki kadar kanıyor, yanıyorken, ona sımsıkı sarılmak varken birkaç satırı mektupta olsun, telgrafta olsun az buldum. Ertesi gün çok daha uzun bir mektup yazdım. Çekmecemde durdu atamadığım için. Her iki günde bir mektubu yeniledim. Neredeyse saat başı artan utancım o kadar büyüktü ki satırlara, sayfalara sığmaz oldu. İffet'i çok sonra gördüğümde yer yarıldı, içine girdim. Anlatmaya yeltendim ama ne lüzumsuz bir konuşma olacaktı. Son yazdığım mektup yıllarca benimle kaldı. Sonra onu bir punduna getirip İffet'e verdim mi, yoksa hala mı bendedir bilmiyorum. Çocuklarım benden sonra bulurlarsa buraya yazıyorum işte, iletsinler İffet'e. Benim yaşarken yapacak yüzüm yok. Bahar Ankara'ya çok güzel gelirdi bir zamanlar. Bulvarın o yıllarda hala var olan akasyaları çiçek açardı. Mor sümbüller, leylaklar, elma, erik ağaçlarının çiçekleri coşardı. Yine bol çiçekli bir bahara giriyorduk. Telefon çaldı, açtım. Aa Eren, sen ne zaman döndün Londra'dan diye sordum. Ve yanında bu kez hangi kız var? Ayşe, duyduklarım doğru mu? Söylediler ama ben inanamadım. Boşandınız mı siz? Çoktan. Eski havadis bu Eren. Ben yeni duydum. Böyle şey olmaz. Boşandınızsa yine evlenirsiniz. Bak ben ikinizin de yakın arkadaşıyım. Şu anda Ankara'dayım. Önce seninle konuşacağım. Lafını kestim. Ankara'da mısın? Ne işin var burada? Askerlik işim için geldim. Dinle bak, önce seninle konuşalım. 2 gün sonra dönüyorum İstanbul'a. Orada da Mehmet'le konuşacağım. Düzelteceğiz bu işi. Hangi işi? Sizi barıştıracağım ben. Çocuklarınız var bir kere. Eren, Eren, sus da dinle. Asıl sen beni dinle. Mehmet evlendi bile dedim. Aa, ne zaman? Biz boşanır boşanmaz. Ya, kiminle? Ne fark eder kiminle olduğu? Yani bana boşuna bu konuda nefes tüketme, değil mi? Yine de buluşalım. Konuşuruz, dertleşiriz dedi Eren. Çalıştığım galeriye gel. Öğleden sonra 2'den 7'ye kadar oradayım dedim. Kalemin varsa adresi veriyorum, yaz. Eren telefonu kapattıktan sonra Nur'u aradım. İngiltere'de eğitim gören bir arkadaşımın şu anda Ankara'da olduğunu, onun da babasının Nur'un babası gibi emekli büyükelçi olduğunu, öğleden sonra galeriye uğrayacağını, tanışmalarını istediğimi söyledim. Eren Nur'dan epey önce geldi. Gerçekten boşanmamıza çok üzülmüştü. O da benim çok sempatik bulduğum Vivian'dan ayrılmıştı Türkiye'ye dönmeden önce. Şimdi önünde askerlik vardı. Ona bu konuda yol gösterecek bir tanıdığı ile birlikte gelmişlerdi İstanbul'a. Elbette arabayla. Arabaları Eren'in bir uzantısı, adeta kuyruğu gibiydiler. Eren varsa bir de spor araba vardı yakınlarda bir yerde kesinlikle. Nur da geldi. Tanıştılar. Büyükelçi çocukları olarak birbirlerinin babalarını ismen de olsa tanıyorlardı. Eren'in yakışıklı ve çapkın babasını sadece Türk hariciyesi değil, tüm Ankaralılar tanıyordu zaten. 50'li yıllarda Ankara henüz herkesin birbirini tanıdığı küçük ve kapalı bir şehirken, Tevfik Kazım bir meslektaşının Mısır prenseslerinden biri olan eşine aşık olmuş, golf kulübünde çok dedikodusu yapılan bir aşk macerasının ardından ikisi de boşanmış, birbirleriyle evlenmişlerdi. Birkaç yıl sonra çok gürültülü bir şekilde boşanmak üzere. Ankara'da yıllar önce yaşanmış olan bu skandalı diplomatlar arasında bilmeyen yoktu. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 40. Devamı 6. ayrımda.